Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Kırk Ambar programıyla tekrar karşınızdayız. Ben Deniz Alican. Her zaman olduğu gibi stüdyomuzda konuğumuz Profesör Doktor Sosyolog Ergün Yıldırım Bey ile birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, sağ olun.
Kıymetli dinleyicilerimiz, bugün Kırk Ambar programında iki konuyu ele alacağız. Bunlardan birisi Bilge Kral Aliya İzzet Begoviç'in ölüm yıl dönümü münasebetiyle Bilge Kral'ı anacağız, Aliya İzzet Begoviç'i anacağız. Kimdir? Fikirleri Aliya İzzet Begoviç'in, Bosna için anlamı, İslam toplumları için anlamı, bunu konuşacağız. Yine güncel bir konu, güncele dair bir yazı var önümüzde. Ergün Yıldırım Bey'in hafta sonu Yeni Şafak gazetesinde kaleme aldığı Şehir Savaşları ve Şehir Devletleri başlıklı yazısı üzerinden Orta Doğu'yu konuşacağız. Orta Doğu'daki, özellikle Suriye'deki, Irak'taki şehir savaşlarını ve bu şehir savaşları üzerinden ortaya çıkarılmaya çalışılan mikro milliyetçilikleri, mikro etnisiteleri konuşacağız. Bu genel dünya siyaseti açısından ne ifade ediyor? Ulus devlet siyaseti açısından yeniden ortaya çıkmaya başlayan İki bloklu, özellikle bizim coğrafyamız üzerinde yeniden ortaya çıkmaya başlayan iki bloklu dünya açısından ne ifade ediyor? Bunu irdeleyeceğiz hocamızın yazısı üzerinden. Hocam, ben ilk olarak Aliya İzzet Begoviç ile başlamak istiyorum. Gerçekten Aliya İzzet Begoviç, kendisine verilen Bilge Kral ismini hak edecek bir hayat yaşamış, bir devlet adamı, bir önemli bir düşünür, büyük bir düşünür ve devlet adamı. Her ne kadar biz kendisini Bosna Bağımsızlık Savaşı döneminde tanımışsak da, yani ona, evet, onunla ilgili anlatılanlar Bosna Bağımsızlık Savaşı dönemine yoğunlaşmış olsa da, aslında bir düşünür kimliğiyle, evet, evet, büyük bir mücadelenin içinden geldiğini biliyoruz biz. Tarihte belki çok az kişinin başarabildiği bir mücadele, evet, içinden geliyor Aliya İzzet Begoviç. Ve düşünür ve siyasetçi kimliğini de böyle birbiriyle sıkı sıkıya örtüştürmüş bir şahsiyet Aliya İzzet Begoviç. Dinleyicilerimizin birçoğu bugünlerde Aliya İzzet Begoviç'in biyografisine dair, hayatına dair birçok şey duyuyorlar, okuyorlar. Ama ben şöyle kısaca yine bir bahsetmek isterim. 8 Ağustos 1925 tarihinde Bosanski Samaç kasabasında doğuyor, Saraybosna'da. İlginç bir gençlik ve çocukluk dönemi var. Alman lisesinde eğitim görüyor. Lise çağından itibaren de İslam'a, İslami konulara ilgi duyan bir genç Aliya İzzet Begoviç var karşımızda. Müslüman Gençler Kulübü'nü kuruyorlar. İkinci Dünya Savaşı zamanında bu kulüp üzerinden muhtaç insanlara çokça yardımda bulunuyorlar. Ama mesela tam da bu görüşleri sebebiyle o dönemde 5 yıl bir hapis cezasına çarptırılıyor. Yine 1953 yılında Yugoslavya'da iktidara gelen Tito zamanında üzerindeki baskılar artıyor. Sürekli mücadeleyle geçen, hem bir siyaset mücadelesi hem de bir fikir mücadelesiyle geçen bir hayatı var. 1980'de yine bir 80'li yıllarda hapis cezası alıyor. 14 yıl hapis cezasına mahkum edilip 11 yıla indiriliyor ve 1988'de bir afla çıkıyor. 1983'te mesela oğlu İzzet Begoviç'in fikirlerini İslami Manifesto adıyla 1983'te yayımlıyor. Ve bu mücadele 1990'da Demokratik Eylem Partisi'nin kurulmasıyla devam ediyor. Ondan sonra zaten biz Aliya İzzet Begoviç'i biraz daha dünya kamuoyu, belki İslam toplumları o zaman tanıdılar. Bosna'nın o bağımsızlık mücadelesinde tanıdılar. Ülkenin cumhurbaşkanı oldu, genel seçimleri kazandı. Ama 1996'da da o aktif siyaseti hastalığı sebebiyle ara verdi. Bizim şu anda Türkçe'ye çevrilmiş eserleri var hocam Aliya İzzet Begoviç'in. İslam Manifestosu bunlardan birisi. İslam Deklarasyonu ve İslami Yeniden Doğuşun Sorunları diye bir kitabı var. Doğu ve Batı Arasında İslam, Tarihe Tanıklığım var. Zindandan Notlar diye hapis hayatı yıllarında yazdığı böyle notlar var. Kitap haline getirilmiş notlar var. 19 Ekim 2003 tarihinde Saraybosna'da vefat etmişti Aliya İzzet Begoviç. Gerçekten büyük bir düşünür, siyaset adamı. Bu manada bizim için de önemli bir şahsiyet. Ben öncelikli olarak şunu sormak istiyorum hocam. Yani Avrupa'nın orta yerinde, Yugoslavya'da, hani dönemin Yugoslavya'sında, işte Tito'nun iktidarı zamanında böyle bir şahsiyetin hani fikirleriyle, siyasetiyle mündemiç birinin neşvi nema bulması o ortamda ve evet, kendimize de yakın hissediyoruz biz Aliya İzzet Begoviç'i. Yani böyle çok aşırı uç sınırlarda dolaşmayan, aklı fikri ön plana çıkaran, makul bir siyasetçi ve devlet adamıydı. Evet. Böyle bir şahsiyetin yani Avrupa'nın ortasında yetişmesi İslam toplumları için, başta Bosna için genel olarak ne anlam ifade ediyor acaba?
Şimdi biz tabii Cumhuriyet'in kuruluşundan sonra ve özellikle 45'lerde Sovyetler Birliği'nin Soğuk Savaş dönemiyle beraber Türkiye'nin hür dünyayla beraber kalırken, işte diyelim Bosna'nın içinde yer aldığı Balkanların, Sovyetlerin egemenliği altında olması, bu dünyayla yalıtık bir biçimde yaşamaya başladık ve biz yokmuş gibi davrandık. Oysa Balkanlar, hakikaten siz de gitmişsinizdir gördüğünüzde, Anadolu'nun bir parçası gibi yani. Oradaki köyler, oradaki camiler, Türkçe konuşan insanlar, ezanlar. Balkanlar, biz Balkanlar Osmanlı parçalanmasıyla bu vatandan koptu, İstanbul'dan koptu, payitahttan. Evet. Fakat orada toplumlar olarak varlığını sürdürdü. Birçok göçler oldu, doğru. Ama yine toplumlar tamamıyla yok olmadı yani. Müslüman toplumlar, Arnavutlar, Boşnaklar, Türkler vesaire hayatlarını sürdürdüler. Ve biz bu Soğuk Savaş döneminin siyasi durumu nedeniyle yokmuş gibi davrandık. Ne zaman ki 88'de özellikle Berlin duvarları 89'da yıkıldı, biz bu dünyayla daha rahat bir biçimde yeniden kucaklaşmaya başladık. Yani evet, hatırlarsınız 89'da çok büyük bir göç hareketi ortaya çıktı ve Balkanlar yeniden Türkiye'nin gündemine girmeye başladı.
Evet.
Yani yüz binlerce göçmen Türkiye'ye geldi. Onlar Özal özellikle orayla ilgilenmeye başladı vesaire. Ben de hatırlıyorum yani üniversitede okuduğumda, bakın 88'de Aliya İzzet Begoviç hapisten çıkmış. 87'de 86'da Doğu ve Batı arasında İslam kitabı Türkçe'ye çevrildi ve o kitabı okumuştum ben.
Evet.
Henüz daha ne Bosna Hersek Savaşı vardı, ya ne Boşnak Savaşı vardı, ne başka bir şey. Ama bir biçimde kültürel etkileşim başlamış Türkiye'de yani. Türkiye'nin açılıma yönelmesi Özal dönemiyle birlikte, yeniden işte Balkanlarla tanışmaya başlaması.
Ya bizleri o zaman Aliya İzzet Begoviç'i keşfetmiş ve eserini tercüme etmiş.
Tabii tercüme etmişiz yani. Nehir Yayınları sağ evet, olsun o dönem bu kitabı tercüme etmiş ve biz sosyolojide okuduğumuz için belki daha fazla ilgi duyduk. Ve hatta yüksek lisansta biz 89'da yüksek lisans dersimizde İstanbul Üniversitesi Sosyoloji'de bu kitabı tahlil ettik bir derste yani. Türkiye artık ilgilenmeye başlamıştı. İslami camia çevresiyle ilgilenmeye başlamıştı. Üstelik Aliya İzzet Begoviç İstanbul'dan ve bizden uzak bir adam da değil. Yani o dönemde mesela ziyarette bulunan Ertuğrul Günay bir hatıratında anlatıyor. Biz diyor bir grup olarak gittik diyor. Size İstanbul'dan selam getirdik. Kendimizi ayrı gibi ifade ettik. Orada Aliya İzzet Begoviç yok dedi, böyle biz siz diye konuşmayın. Benim annem Üsküdarlı.
Evet.
Biz İstanbulluyuz.
Doğru.
Dolayısıyla bu kadar yakınız. Ama tarihi trajik olaylardan dolayı birbirimizden ayrı tutulmuşuz. Ve şimdi yeniden uyanıyoruz ve çevremize, hinterlandımıza tanışmaya başlıyoruz. Buna bazıları Neo Osmanlılık diyorlar, başka bir şey diyorlar. Ne derlerse desinler ama hakikaten biz İstanbul olarak, Ankara olarak, işte Diyarbakır olarak, evet, Edirne olarak, Bakü ile, işte Kerkük ile, Erbil ile, efendim Selanik ile, Üsküp ile, Saraybosna ile yeniden tanışıyoruz. Gidip geliyoruz, konuşuyoruz, kitaplarını okuyoruz. Aliya İzzet Begoviç de tabii o zaman çok sınırlı sayıda insanların belki okuduğu, tanıdığı evet, bir şeydi. Bir de Mehmet Selimoğlu için Derviş ve Ölüm kitabı yine aynı yayın evi tarafından o zaman tercüme edilmişti. Bunlar bizim çok ilgimizi çekmişti. Fakat savaş dönemiyle birlikte bu ilgimiz daha da arttı tabiatıyla. Aliye İzzet Begoviç ismine hiç dikkat ettiniz mi mesela? Aliye, Ali Hazreti Ali'nin cenk yönüyle öne çıkan bir şahsiyeti evet. var. Cengaver bir şahsiyet. Evet. Aliye İzzet Begoviç de mücadeleci bir insan değil mi? Bütün
evet,
hayatı.
Evet, evet.
İşte Müslüman kulüpleri kuruyor, mücadele ediyor, hapse düşüyor. Ondan sonra savaş oluyor, komutan oluyor, yeni bir devlet kuruyor. İslami mücadele veriyor. Yani cengaver bir insan. Ondan sonra İzzet hakikaten bir ahlak timsali. Yani savaşın ortasında söylediği, kullandığı ifadelere bakın değil mi? Bol bol bu aralar retweet yapılıyor.
Evet, evet, evet.
Diyor ki biz Sırplar düşmanımız, onlara karşı savaşıyoruz ama onlar gibi...
Onlara benzersek savaşmamızın bir anlamı kalmaz.
Savaşmamızın
diyor.
Anlamı kalmaz. Yani bu hakikaten bilge bir insan, izzet ve şeref sahibi bir insanın, ahlak timsali bir insanın ortaya koyacağı bir düşünce.
Evet.
Yani bütünüyle nefretten arınmış, savaşı hiçbir zaman salt düzeyde bir egemenlik olarak görmeyen, savaşı adalet için, ahlak için, hakları korumak için başvurulan bir araç olarak gören bir şahsiyet. Bu hakikaten peygamberlerin gittiği bir yoldur. Bu hani real politik diye bakılan bir siyaset tarzı var ya.
Evet.
Bunun çok ötelerine giden bir siyaset tarzıdır. E bir de Begoviç diyoruz. Beg değil mi? Yani evet. bir yönetim boyutu var.
Evet.
Yönetici bir vasfı var. Gerçekten teşkilatlandıran bir insan. Ondan sonra Müslümanları bir araya getiren, mücadele açısından organize eden ve daha sonra komutan olan, devlet adamı olan bir şahsiyet.
Evet.
İsmiyle müsemma bir şahsiyetle karşı karşıyayız. Hem çağdaş dönem İslam anlayışına yeni bir bakış açısı, yeni bir perspektif kazandırıyor.
Evet.
Bu açıdan önemli. Muhammed İkbal nasıl çağdaş İslam düşüncesinde önemli bir yere sahipse, Aliye İzzet Begoviç de aynı öneme sahip bir şahsiyet.
Evet.
Kitabını okuduğumuzda bunu görüyoruz. Doğu Batı arasında İslam, Said Halim Paşa'nın, ondan sonra Muhammed İkbal'in, Filip Beli Ahmet Hilmi'nin Batı'ya karşıt olmadan Batı'yı eleştiren, modernliği eleştiren ama modernlikten de yararlanan bir tutumun benzerini Aliye İzzet Begoviç'te görüyoruz. Ne tamamıyla Doğu'ya sapıyor bakın, Doğu ve Batı arasında İslam diyor. İslam ne doğudur ne batıdır. İslam doğunun da batıyı da kucaklayan bir medeniyettir, bir düşüncedir, bir inançtır.
Evet.
Bunu ortaya koyuyor. Medeniyet tezinde de bu yaklaşım öne çıkıyor baktığımız zaman. Dolayısıyla bu onu hem etnosentrik yaklaşımlardan uzak tutuyor. Yani milliyetçilik yapmıyor. Ondan sonra bölgecilik yapmıyor. Etnikçilik yapmıyor. Doğuculuk ve batıcılık yapmıyor. Doğu da batı da Allah'ındır diyen bir düsturu benimsiyor.
Evet.
Ve dünyaya ve varlığa buradan bakıyor.
Evet.
Ve onu etkili kılan şey de bu. Bosna'da konuşuyor. Dünyaya Bosna'dan bakıyor. Bosna yani bir yönüyle Doğu ve Batı arasında olan bir yer. Buna da dikkat etmemiz gerekiyor.
Evet.
Bu Doğu ve Batı arasında hem Batı'nın kendisine çekerek tamamıyla kendine dönüştürme çabası var. Ama öte yandan da İslam Doğu'dan gelmiştir. Ve Boşnaklar oradayken Doğu'dan gelen, Osmanlılardan gelen, Türklerden gelen dinle tanışmışlar ve o dini kabul etmişler. Dolayısıyla bunu da reddedemezler. Fakat ne doğuyu reddetme ne batıyı reddetme aslında onları da kucaklayan bir İslam anlayışı.
Hocam aslında bu anlayış
burada.
Şunu da getiriyor değil mi? Yani böyle kuru bir tarafgirlik, tefekkür edilmeden, akledilmeden ortaya konmuş bir tarafgirlik değil de mesela doğu batı arasında İslam'ın temel tezi de bu. Hani evet. dünyanın bu içine düştüğü açmaz da İslam buna nasıl bir cevap olabilir?
Evet.
Ya bu önemli yani. Aslında orada İslam'ı bir cevap olarak anlatıyor.
Kesinlikle. Bu
yani bu aynı zamanda hani batı içinde bir kurtuluş.
Kesinlikle yani
batı içinde bir kurtuluş.
Yani batı da kesinlikle kendisini doğuyu ötekileştirerek kurma çabasına yöneliyor ve bu yanlış bir şey diyor. Onlara da mesaj veriyor. Yani doğuyu ötekileştirerek, reddederek bir çözüme varamazsınız. Doğunun da önemli zenginlikleri var, gelenekleri var, mirasları var. Ondan da insanlık yararlanabilir. Buna da açık olmak gerekiyor. Ve efendim Batı efendidir, en uygardır, en gelişmiştir. Dolayısıyla Doğu geri kalmıştır. Bundan sonra Doğu'ya düşen bizi takip etmek, bizi izlemektir gibi bir tutumu reddediyor. O çalışmada yine İslam'ın medeniyetinin Batı tarafından yorumlanma tarzına ciddi eleştiriler var. Mesela İslam medeniyetinin işte Orta Doğu medeniyetinin bir alt basamağı olduğu gibi şeklinde bir yargı Batı'da var. Batılı entelektüeller ve oryantalistler tarafından bu savunuluyor. Ali İzzet Begoviç bunu reddediyor. İslam'ın Orta Doğu'nun herhangi bir alt medeniyeti değil, İslam'ın başlı başına bütün dünyaya sözü olan, sadece Doğu'ya, sadece Orta Doğu'ya değil, bütün Doğu'ya sözü olan büyük bir medeniyet olduğunu söylüyor. Ve medeniyetler doğuran bir medeniyet. Mesela Endülüs nerede ortaya çıkmış? Doğu'da mı ortaya çıkmış bir medeniyet? Değil.
İspanya, Endülüs. Bugünün İspanya'sında.
Değil mi? Bugünün İspanya'sında. 800 yıl sürmüş. İbn-i Rüşd, İbn-i Arabi diyoruz. Büyük mütefekkirleri yetiştirmiş. Büyük bilim adamları yetiştirmiş bir insan. Buna biz İslam medeniyeti diyoruz. Çünkü coğrafya burası ama bu nereden ilham alıyor? İslam'dan ilham alıyor. Değil mi?
Evet.
İslam'dan ilham alarak o coğrafyada parlıyor. Ondan sonra o coğrafyayı aydınlatmaya yöneliyor. Dünyaya bir söz söylüyor. Bir bakış ortaya koyuyor. Böyle bir tecrübeye baktığımızda bile İslam'a bir doğu medeniyeti görmek zor. İslam hakikaten Allah'ın gönderdiği din, bütün herkese ilham veren bir din. Endülüs bölgesine de ilham veriyor, Kuzey Afrika'ya da veriyor, Kafkaslara da veriyor, değil mi? Bugün Kafkaslar'da yüz binlerce Müslüman yaşıyor Orta Asya'da. Yani Buhara, Semerkant burada İslam medeniyetinin çok ciddi bir havzasını teşkil ediyor. Orta Asya, Orta Doğu mu? Değil. O nedenle İslam'ı eşittir Orta Doğu olarak temellendirme çabası modern Batı oryantalizminde ve entelektüelliğinde çok ciddi bir çalışma. Bu çok yanlış. Bu ne tarihi tecrübeye dayanıyor ne de İslam'ın otantik düşüncesine uygun. Çünkü İslam'ın otantik düşüncesinde varlık bir bütündür. Allah bütün varlığa seslenir. O sese kulak veren doğuda da batıda da kuzeyde de güneyde de kim olursa ilham sahibi olur, hikmet sahibi olur.
Mümin olur.
Yol sahibi olur, mümin olur.
Evet.
Ali İzzet Begoviç aslında yeniden Balkanlardan yükselen bir İslam bilincini, bir İslam tefekkürünü temsil eden bir şahsiyet.
Hocam bu açıdan da önemli. Hani evet. Az önce siz de söylediniz, bir mücadelenin içinde Ali İzzet Begoviç. İşte hapse atılıyor.
Evet.
İşte hayatının son döneminde kurucu cumhurbaşkanı, komutan.
Evet.
Ama bu
evet.
mücadelenin içinde de İslam'ın o belki o hikemi tarafını bizim işte şu an belki tasavvufi düşünceyle temsil evet. edilen o tarafından da çok güzel fikirler serdi diyor.
Evet.
Mesela Doğu Batı arasında İslam kitabında orada hani meşhur bir mottodur. İşte ey teslimiyet senin adın İslam'dır
evet,
diyor.
Evet.
Mesela diyor ki teslimiyetin olmadığı yerde samimiyet yoktur.
Evet,
hani
evet.
o aslında hani o öfkeyle hapislerde yatmış Bosna Savaşı'na işte o zaman hatırlıyoruz hepimiz evet, nasıl bir evet, evet. zulüm gördüklerini Bosnalı kardeşlerimizin.
Evet.
Hani o orada yaşamış bir insanın, o çileyi çekmiş bir insandan bu tür fikirlerin sadır olması da ilginç. Diyor ki hocam mesela teslimiyetin olmadığı yerde samimiyet yoktur. Teslimiyet insanı bir bütün olarak dünyaya ve kendi faaliyetlerinin neticelerine karşı iç tutumudur.
Evet.
Bir denge de evet. irade ediyor. Allah'ın iradesine teslimiyet insanların iradelerine karşı bağımsızlık demektir. Allah'a itaat, insana itaati men eder. Bu, insan ile Allah arasında ve dolayısıyla insan ile insan arasında yeni bir münasebet teşkil etmektedir.
Evet, evet. evet.
Yani çok derin bir tefekkür de var yani eserlerde.
Özgürlük anlayışı da burada evet. çok enteresan, çok diyalektik bir özgürlük evet. anlayışı var.
Evet.
Yani bir yanda teslimiyet, öte yandan mücadele var. Yani başkaldırır var. Hayatı cenkle, mücadeleyle evet. geçen bir insan.
Evet.
Yanlışlıklara, kötülüklere, haksızlıklara karşı başkaldıran ama Allah'a da sonsuz teslimiyet sahibi olan bir şahsiyet.
Evet.
Bu bize Hazreti Ebubekir'in davranışına hatırlatıyor. Yani hani Miraç hadisesinde.
Evet, evet.
Yani oradaki teslimiyet hakikaten Ali İzzet Begoviç tarafından da temsil ediliyor. Bir de Doğu Batı arasında İslam kitabında ciddi anlamda özgürlük meselesini tartışıyor ve bunu,
evet,
savunuyor.
Evet.
Çağdaş dünyanın insanları sürüleştirdiğine dikkat çekiyor. Bireyi önemsiyor. Bireyi önemseyen, özgürlüğü vurgulayan bir insan teslimiyeti de beraber savunuyor. Bunun ikisini birlikte ele almak zaten en büyüklük burada. Hem teslim olmak hem özgürlük sahibi olmak.
Bir diyalektik içinde ele almak.
Evet, biz genellikle bir tarafı sadece, bir kanadı alıyoruz. Ya tamamıyla isyancı oluyoruz o zaman, tamam mı?
Evet.
Ya da sadece teslimiyeti alıp orada diyelim mücadele, özgürlük, onu yok sayıyoruz. Orada da kendi aklımızı yok ediyoruz.
Evet.
Bu Ali İzzet Begoviç'in geliştirdiği tez aslında bugün hala hepimize çok ciddi anlamda katkı sağlayacak bir tez. İslam, çağdaş İslam düşüncesine çok önemli bir tez. Ve inşallah bu Balkanlardan yükselen bu düşünce semalarda kanatlanmaya devam edecek.
Evet, inşallah. Hocam demin siz de söylediniz, bugünlerde kitaplarından alınan sözler, cümleler sıkça paylaşılıyor sosyal medyada da Ali İzzet Begoviç'in. Tabii bu sözlerin bir öncesi sonrası var, onlara da bakmak lazım ama birkaçını okuyayım, evet, izniniz olursa.
Estağfurullah.
Din diyor ahlaktır, onu hayata geçirmek ise terbiyedir.
Evet.
Hayvanlar açken tehlikeli olur, insanlarsa tokken tehlikeli oluyorlar diyor. Biz de zalimlerden olursak, az önce siz de söylediniz, zulme karşı savaşmamızın bir anlamı kalmaz. Kitaba uyacağız diyor. Özgürlük verilmez, alınır diye yine genel bir sözü var. Bu şekilde eserlerinde, az önce de söylediğimiz İslam manifestosunda, tarihe tanıklığında, zindandan notlarda, Doğu ve Batı arasında İslam'da çok güzel fikirleri var kıymetli, evet, dinleyicilerimiz Ali İzzet Begoviç'in. Özellikle gençlerimize bu kitapların çoğu, yani hepsi Türkçe'ye neredeyse, evet, kazandırıldı. Herhalde çevrilmeyen kitabı yok diye biliyorum, yok, Ali İzzet Begoviç'in. Gençlerimizin bunları alıp okumasını da biz buradan hocam,
evet,
tavsiye ederek programımızın, İnşallah, bu bölümünü sonlandıralım.
Burada bir şey eklemek istiyorum. Farabi'nin siyaset teorisi çok önemli ve,
evet,
siyaset teorisinde filozof sultan arayışı var.
Evet, evet.
Ben de bence çağımızın da filozof sultanı Ali İzzet
Begoviç'tir. Yani o bilge krala, bilge kral yerine siz filozof sultanı kullanıyorsunuz.
Evet, onu kullanmanın, evet, taraftarı.
Programımızın ikinci bölümünde de Ergün Yıldırım Bey'in hafta sonu Yeni Şafak gazetesinde kaleme aldığı Şehir Savaşları ve Şehir Devletleri başlıklı yazısı üzerinden olacak. İkinci bölümde bu yazıyı işleyeceğiz. Ergün Yıldırım Bey yazısına Orta Doğu Savaşları köylere kadar indi. Artık köyler üzerinden süren hakimiyet savaşları var diye bahsediyor. Ve ulustan şehirlere bölünen egemenlikler ortaya çıkıyor diyor. Yani yeni bir hakimiyet modeli ortaya çıkmaya başladı. Aynen tarihte olduğu gibi şehirler üzerinden otoriteler kurulmaya çalışılıyor. İşte devletler, önce ulus devletler şehirlere bölünüyor. O şehirler bir takım etnik unsurlar, dini unsurlar tarafından fethediliyor. Özellikle Orta Doğu'da ve yeni böyle şehir devletleri ortaya çıkmaya başladı. Ergün Bey yazısında kıymetli dinleyicilerimiz hem tarihteki siyasal hakimiyet şekillerini anlatıyor, onun üzerinden yola çıkıyor. Günümüzde Amerika Birleşik Devletleri'nin ve Rusya'nın uygulamaları ve Orta Doğu'yu değerlendiriyor bunun üzerinden. Önemli bir yazı. Bugünlerde çok gündelik siyaset, aktüel siyaset üzerinden biz Orta Doğu'yu okuyoruz ama şehir savaşları ve şehir devletleri üzerinden okuyan, bu özellikle Suriye'deki, Kuzey Irak'taki son gelişmeleri şehir savaşları ve şehir devletleri üzerinden okuyan güzel bir yazı, güzel tespitler var. İnternetten Yeni Şafak'ın arşivinden bulup okumanızı tavsiye ederim. Hocam burada öncelikli olarak ben şunu sormak istiyorum. Yani klasik dönemde, gelenekte hakimiyet nasıldı?
Evet.
Yani genel hakimiyet teorileri üzerinden, evet, biraz isterseniz bahsederek, evet, başlayalım.
Evet.
Tarihte otorite nasıl kurulmuştu? Genel devletlerin etnik unsurlara dini yapıları kontrolü, hakimiyeti nasıl sağlanıyordu? İsterseniz buradan günümüze geçelim ve sonra bir Orta Doğu okuması yapalım bunun üzerinden.
Şimdi genellikle biz modern dönemde ilerlemeci bir tarihle bakıyoruz dünyaya ve siyasal tarihi de ilerlemeci anlayışla değerlendiriyoruz. Burada baktığımızda şöyle bakıyoruz. Efendim tarihte önce işte devletler kent devleti, şehir devletleri olarak vardı. Sonra imparatorluk devletleri oldu. İşte son en üst aşamaya da ulus devletler çıktı. Bu çok yanlış bir okuma. Bir defa tarihte ilerleme yok. Tarihte döngü vardır. Döngüsellik vardır. Yani toplumlar hep iyiye doğru gitmezler. Toplumlar böyle düz çizgisel olarak kendilerini var etmezler. İnerler, çıkarlar, zenginleşme olur, fakirleşme olur. Materyalizm yükselir bir dönem, sonra yeniden maneviyat yükselir. Hep böyledir aslında. İlerlemeci
hocam, çok,
anlayış.
Çok önemli bir şey söylüyorsunuz hocam. Yani o zaman bu günümüzün işte neoliberal kapitalist dünyası tarihin sonu tezi de bu manada yanlış bir tez.
Yanlış bir tez. Yani o da Marx'ın işte ilerleme anlayışının liberalizme transfer edilmiş bir şey. Yani işte Marksizm diyor ilerleme sonucunda tekrar eşit, ilkel, komünal topluma döneriz. Liberaller de diyor ki kapitalizmde biz mutlu sona vardık. İnsan hakları var, demokrasi var.
Tarihin sonu, her şey var. Oldu bitti.
Oldu bitti. Böyle bir şey yok. Aslında tarihin sonu ancak kıyametle olabilir.
Evet.
Kıyamete kadar da tarihte hep yükselişler, inişler olacak. Farklı farklı tecrübeleri yaşayacak insanlar. Yani bunu biz yine tarihi okuyarak bu sonuca varıyoruz. Yine kendi tarih felsefecilerimize baktığımızı anlıyoruz. Mesela İbn Haldun bunların başına geliyor. Yani İbn Haldun'un bu konudaki tespitleri hakikaten çok geçerli. Hatta son 30 yıldır Avrupa'daki tarihçiler de sosyal bilimciler de İbn Haldun'un çizgisine geldiler. Onlar da şimdi yeniden ilerlemeci anlayışı reddediyorlar.
Döngüsel tarih
anlayışını, çoklu tarih anlayışını, farklılaşmaya dayalı tarih anlayışını benimsiyorlar. O nedenle 14. yüzyıldaki İbn Haldun yeniden postmodern dönemin önemli bir figürü haline geldi. Onun üzerine çok tartışmanın yapılması, üniversitelerin açılması da tesadüfi değil.
Evet.
Bunun bir yansıması aslında.
Evet.
Şimdi kendi konumuza gelirsen hakikaten tarihe baktığımızda genel olarak 3 hakimiyet tarzı, 3 siyasi otorite biçimiyle karşılaşıyoruz. Bir tanesi işte kentler temelinde, şehirler temelinde kurulan siyasi otoriteler.
Evet.
Mesela Atina ve çevresindeki Ege'deki Grek dönemi şehir devletleri, siteler diyoruz buna. Ve Hazreti Peygamber'in Medine'si. Medine bir şehir devlettir yani. Hazreti Peygamber tarafından yönetildiği dönemde Medine vesikası mesela. Hamidullah Allah rahmet etsin. O işte diyor ki bu anayasasıdır diyor.
Evet,
yani çağdaş dille konuşursak doğru diyor.
Evet,
yani.
Evet. Yani İngilizlerin Magna Carta'sından önce bizim bir Medine vesikamız vardı.
Bir Medine şehir devleti vardır.
Evet.
O devletin kendi içinde işte şeyleri var. Daha önce yine Mekke mesela Darun Nedve vesaire bir şehir devleti olarak vardır. Öte yandan bu şehir devletleri gibi bir de büyük birçok şehri, birçok coğrafyayı içinde tutan imparatorluk biçiminde tezahür eden veya imparatorluk olarak tanımlanan hakimiyetler var. Siyasi hakimiyet biçimi. Bu siyasi hakimiyet biçimi sadece bir şehri, sadece birkaç şehri değil, birçok şehri, birçok coğrafyayı,
birçok milleti, dini,
birçok dili içinde tutan hakimiyet biçimleridir. Bunun en parlak örneği olarak Roma İmparatorluğu var. İslam tarihinde ise, İslam siyasi hakimiyet teorisi açısından ise en parlak biçimi Osmanlı Devleti'dir. Osmanlı Devleti 3 coğrafyada vardır, değil mi?
Evet.
Ve birçok millet, birçok kavim, birçok efendim dil, birçok mezhep, birçok din barış içinde bir arada yaşamış. Ve siyasi otorite bu şekilde tezahür etmiş. Bu şekilde sürdürmüş. Nizam-ı alem teorisi burada önemli. Nasıl yukarıda gökte bir nizam varsa, bu nizam-ı alemse, Allah'ın bir nizamıysa, biz de ondan ilham alarak yeryüzünde bir nizam kurmalıyız. Osmanlı siyaset teorisyenleri diye bugün konuşursak, siyaset namecileri, bunu gösteren, bunu açıklayan, bunu yorumlayan, bunu meşrulaştırmaya çalışan kişilerdir. Yani nasıl Fukuyama Amerikan siyasetini meşrulaştırmak için kitap yazıyorsa veya Huntington, o dönemde Katip Çelebi veya işte diğer benzeri siyasetnameciler de Osmanlı'nın siyasal düzenini meşrulaştırıp göstermeye çalışıyor.
Evet.
Benzerdir yani bu açıdan. Arkasında ise Frans devrimiyle somutlaşan, tabii yani 16. yüzyılda Machiavelli tarafından teorisi ortaya konan ulus devlet vardır. Ulus devlet ise bir şehire dayanmıyor, bir şehir bölgesinin hakimiyetini bir arada tutmaya dayanıyor. Ve ulus devlet tabii bu şehirlerin içinde bu birçok kabileler olabilir, diller olabilir ama bu bir dili hakim hale getiriyor.
Bir etnisiteyi
merkezileştiriyor. Etnikçi değil belki ama etnisiteyi merkezleştiriyor.
Ona dayanıyor.
Milliyetçilik ana siyasi ideolojidir burada. Bu Avrupa'dan çıkmıştır. Machiavelli Avrupalıdır.
Evet.
Ve ondan sonra peşinde gelen işte diyelim Rousseau olsun, o Montesquieu olsun, diğer birçok siyaset teorisyeni, hatta John Locke, liberal, gerçi evet, o biraz farklı. Bu kara Avrupa'sındaki özellikle siyaset bilimciler tamamıyla ulus devletin teorisini geliştirmeye çalışıyorlar. Ve sonuçta bu çerçevede Fransız İhtilali ile beraber bu somutlaşıyor ve dünyaya ulus devletler bazı bölgelere yayılıyor. Kendi açımızdan düşündüğümüzde Osmanlı parçalanıyor ve yerine 30 civarında ulus devlet kuruluyor.
Evet.
Fakat öte yandan Sovyetler kendi imparatorluğunu komünizm adı altında devam ettiriyor. Bugün Rusya Federasyonu yine içinde 180 civarında özerk bölgelerle birlikte bir siyasi otorite olarak varlığını sürdürüyor geniş bir coğrafyada, değil mi?
Evet.
Türkü Cumhuriyetler Rusya Federasyonu'nun hakimiyeti altında varlığını sürdürüyorlar. Onun etkisinde.
Ya onun oyun kuruculuğunda.
Onun oyun kuruculuğu, onun çeperinde, Moskova'nın çeperinde,
evet,
çevresine olan şeylerdir, yani yapılardır.
Çeçenistan'daki yaşananlar bunun en açık örneğidir hocam mesela.
Mesela Amerika Birleşik Devletleri diyoruz, bakın devletlerden oluşuyor.
Evet.
Dolayısıyla bir imparatorluk gibi varlığını sürdürüyor. Dünya üzerinde söz sahibi olmaya çalışıyor. Dünya düzeni olarak kendini lanse ediyor.
Siz biraz ironik yaklaşmışsınız yazınızda, modern zamanların nizami alemcileri.
Evet yani. Bunlar öyle yani, evet. Modern dönemin hakikaten onlar da gökteki nizamı yeryüzünde kendi çaplarında temsil etmeye çalışıyorlar. Evet. Ama bunların yazıda söylediğim gibi ruhaniyetleri yok.
Yok, evet.
Ruhani metafiziksel bir temele dayanmıyorlar.
Hikemi tarafları yok.
Çünkü materyalistler, çünkü evet, sekülerler.
Evet.
Dolayısıyla Osmanlı o nizam-ı alemi bir ruhaniyete, bir metafiziğe dayandırarak yaptığı için yeryüzüne adalet getiriyordu. Yeryüzüne barış sağlıyordu. Fakir fukaranın hakkını önemsiyordu. İnsanların dillerini yok etmiyordu. Ama İngilizler imparatorluk olarak yayıldıklarında Pakistanlıların hepsine İngilizceyi öğrettiler.
Pakistan resmi dili İngilizce oldu.
İngilizce oldu.
Evet.
Amerika Birleşik Devletleri hükmettiğinde, yani işte Orta Doğu'ya hükmetmeye çalışıyorlar. Bütün enerji kaynaklarını, zenginliklerini sömürüyorlar. Yani bu çağdaş dönem imparatorluklarında emperyalizm var, sömürü var ve bunun karşılığında belli bir barış da sağladıkları yok aslında yani. Bunun karşılığında bir dünyayı öneriyorlar yani bize. O nedenle bu hakikaten imparatorluğun yok olup gittiğini söylemek zor. İmparatorluğu biz genellikle Türkiye'de Kemalizm üzerinden giderek okumuşuz, açıkçası itiraf edelim.
Ve negatif bir anlam yüklemişiz.
Tarihte bitmiş gitmiş ve sanıyoruz ki imparatorluk demek hanedan yönetimi demek.
Patrimonyal bir yönetim.
Öyle bir şey değil ki yani imparatorluk, evet, işte sosyolojiye dayanıyor.
Evet.
Birçok diller, birçok coğrafyalar, birçok kültürler, bunları yönetebilme kapasitesine sahip olan
ve,
bir siyasi otorite.
Ve hocam şu an yaşadığımız işte Orta Doğu diye ifadelendirilen bu coğrafyada yaşadığımız da iki tane imparatorluğun modern formuna kavuşmuş iki devletin çekişmesinden doğan zulümleri yaşıyoruz biz şu anda. Öyle değil mi?
Ya, evet.
Yani Amerika ve Rusya'nın
Evet.
İşte petrol savaşları, bir takım stratejik bölge savaşları, üs savaşlarından kaynaklanan bir zulüm içerisindeyiz yani.
Kesinlikle biz imparatorluğumuzu...
Hani metafizikte, maneviyattan uzak iki tane imparatorluğun savaşının ortasında kalmışız biz.
Aynen öyleyiz yani. Bugün yaşadığımız bir zillet. Biz kendi imparatorluğumuzu kaybettiğimizde sadece bakın Anadolu bir küçük devlet kurarak kendini ayakta tuttu. Ama Orta Doğu, ama İslam coğrafyası, Balkanlar kendi güvenliğini, kendi barışını ve adaletini kaybettiler. Bütün İslam dünyası kaybetti. Sadece Türkler kaybetmedi yani. Bunu görmemiz gerekiyor. Ve bugün hepimiz büyük bir tehditle yüz yüze yaşıyoruz. Yani 40 yıl, 50 yıl, 60 yıl askeri diktatörlüklerle güvenliğimizi sağladık belli ölçülerde. Bugüne geldik ama bakın yürümüyor. Çünkü yürüyebilmesi için o dünyaya yön veren imparatorluklara karşı kendisini ortaya koyacak bir imparatorluk otoritesi ve iradesi gerekli.
Evet.
Bu da bütün bahsettiğimiz emperyal bir bilinçle olacak bir şeydir. Dünyaya bakabilen, dünyayı görebilen, dünyaya nizam verebileceğine inanan bir siyasi ruhla olacak bir şey. İslam dünyası olarak biz bunu yapmadıkça, bu ulus devletler de belli bir dönem barış sağladılar, şimdi yürümüyorlar. Ama bunun çözümü de yazıda söylediğim gibi yeniden kent devletlerine dönmek değildir. Şimdi biz Kerkük üzerine kavga ediyoruz. Bakın.
Evet, evet.
Biz Musul üzerine kavga ediyoruz.
Musul, Telafer, İdlib üzerine
şimdi
kavga
Musul
ediyoruz.
Şimdi Musul DAEŞ'ten kurtarıldı deniyor. Şimdi de Haçlı Şabi'nin yönetimine gireceği ciddi anlamda konuşuluyor. Şimdi
Kerkük,
Türk
evet.
askeri olarak biz İdlib'de savaşıyoruz, mücadele ediyoruz. Telafer var.
Evet.
PKK bir takım şehirlerde hakimiyet kurmuş. PYD, değil mi?
Evet, evet.
Oralarda kendi bayrağını dikmiş. Bir şehir devleti olma mücadelesi veriyor bunlar. Bunlar biz Orta Doğu'da sadece kan ve gözyaşı getiriyor. Açlık ve sefalet getiriyor. Emperyalizm ve sömürü getiriyor açıkçası. Bunu aşabilmenin tek yolu yine bölgede bu imparatorluk bilinci ve ruhuna sahip üst siyasi otoritenin kurulması. Bundan geçer. Buna ulaşmamız gerekiyor. Bunun çağdaş döneme tercümesi şudur. O nasıl Avrupa ulus devletler üstü bir Avrupa Birliği diye bir üst siyasi otorite geliştirmişse, Amerika Birleşik Devletleri varsa, belki biz de Orta Doğu Birleşik Devletleri'ni kurmamız lazım. Anadolu Birleşik Devletleri'ni Orta Doğu'ya da genişleyerek beraberce.
Evet.
İran'la mı oturacağız? Mısır'la mı? Arabistan'la mı? Beraber herkes kendini temsil edecek. Ortak her devlet kendi yerinde kalsın. Ama bir de böyle üst bir yapı olsun.
Ya otoriteyi,
eski bunu da...
Ya bunlar olsun ama olsun, otoriteyi de bunun üzerinde kuran bir yapı.
Tabii yani hilafet bir yönüyle bunu sağlıyordu aslında.
Evet.
Hilafet bir yönüyle budur. Hadi bugün seküler dönemde hilafet falan diyemiyoruz vesaire. O zaman daha çağdaş bir dille böyle bir şey yapalım. Orta Doğu Birleşik Devletleri'ni kuralım. Yani orada bütün İslam kavimleri hakları neyse yaşasınlar. Ama kalkıp emperyalistlerin ve sömürgecilerin maşası olmasınlar. Onların da maşa olmasını istemiyorsak temsiline yer verecek ama üst otoriteye de saygı duyacak, itaat edecek. O petrol zenginliği, Irak petrolünün 1/3'ü Kerkük'te çıkıyor. Bütün kavgaların nedeni budur. Bu petrole hadi Barzani boşluk buldum üzerine atlayayım demekle olmaz. Orada Kerkükler de yaşıyor, Araplar da yaşıyor, Kürtler de yaşıyor.
Türkmenler de yaşıyor.
Herkesin hakkı. Buna kim karar verecek? Irak tek başına karar veremiyor. İran göz şey yapma. Ha, olmaz kardeşim. Bu buradaki ümmetin malıdır. Bu ümmetin malı buradaki insanlara sadece değil hatta herkese beraber bazı kaynaklarımızı paylaşacağız. Türkiye iş gücünü paylaşacak. Onlar petrolünü paylaşacak. Önce bu petrol Orta Doğu'da çıkıyorsa Türkiye ile paylaşmadan ABD'ye ve Avrupa'ya gitmeyecek kardeşim. Bunu söyleyebiliyor muyuz? Bunu söylememiz lazım. Emperyalizme karşı çıkmak budur. Yani.
Evet. Hocam sonra işte bu anlayış olmadığı için Suudlu evet. kardeşlerimiz bile çıkıp diyorlar ki dünyayı Amerika ile birlikte biz yönetiyoruz diyorlar.
Maalesef. Yani
çok
insan
acı,
üzülüyor.
Çok ben bunu duyduğumda
bu
çok şok oldum.
Bu zelil duruma yani. Düşüyorlar. Bakın Suudi Arabistan bunu söyledikçe İhvan hareketi yani Arabistan Vehhabilikle ortaya çıkan İhvan hareketi yeniden güçlenir. Ve ayaklarına bugün El-Kaide, IŞİD yarın başka bir biçimde devam eder. Onları da içte vurur. Ve onların bu duruma düşmesi de yazık. Bir yandan da acıyorum. Sadece nefret etmiyorum. Çünkü onlar korkuyorlar. Güvenliğini sağlamak istiyorlar. İran'ın onlara sarkmasından korkuyorlar. Şiiliğin onlara sarkmasından korkuyorlar. Kardeşim, biz Orta Doğu Birleşik Devletleri Meclisi'ni kurarsak, o zaman deriz ki ey Türkiye, senin güçlü ordun var. İran kardeşim yerinde dur, senin toprağında niye gözü var? Ya senin petrole mi ihtiyacı var? Ya Amerika'ya 300 milyar vereceğime sana ver. Türkiye'nin iyi iş gücü var. Savunma ve ordu kapasitesi Türklerin yüksek. Beraber burayı koruyalım. Biz de tamam, bu petrol parası dışarı gireceğine bu bölge iyi olsun. Böyle bir şey olduğunda ne yapacak şey yani? ABD ne diyebilecek yani? Değil mi?
Evet.
Buna gitmenin dışında bir seçeneğimiz yok açıkçası.
Evet, şimdi yani siz hocam diyorsunuz ki tarihte bunu başardık. Hani yine başarabiliriz. Başardık. Yazınızda böyle bitiriyorsunuz. Yani imparatorluk hakimiyet bilinci her şeye rağmen tarihte bulunmuş en iyi çözümlerin başında yer alıyor.
Kesinlikle.
ABD ve Rusya Federasyonu şu an modern zamanlarda aslında modern zamanların imparatorlukları.
Aynen.
ABD. Avrupa Birliği de bunun bir arayışının ürünü.
ABD de bir imparatorluk.
Orta Doğu da kendisi için bulmalı, mezhep ve etnik kimliklere temsil veren ama otoriteyi
onların
üzerinde kuran
tabii, bir çözüm. Onların ötesinde kuracak. Mezhebe dayalı, etnisiteye dayalı siyaset olmaz. Evet,
Türkiye'de diyorsunuz bu yani bilincin bakiyesine sahip en önemli ülkedir.
Kesinlikle
diyorsunuz.
Bakın Yavuz Sultan Selim çok çok tarihsel bir figürdür. Çok önemli bir figürdür. Basra'dan Adriyatik'e kadar İslam ümmetini bir bayrak altında toplayabilmiş bir şahsiyet. Ve bunu yaparken de kalkıp herkese Türkçülük de dayatmamıştır. Yani devletin fıkhı sünnidir ama kalkıp Şiilere sünnilik dayatmamıştır. Bu çok büyük bir tecrübedir bakın. Bu aynen onu taklit edemeyiz tabii. Ama bugünün çağdaş şartlarında biz tarihte Yavuz Sultan Selim'le bunu yaptıysak yine bunu bir biçimde çağdaş bir dille gerçekleştirebiliriz. Bu toplumun, bu coğrafyanın, bu ümmetin, bu medeniyetin ruhunda bil kuvve olarak vardır, bil fiil olarak da olacak inşallah.
Hocam çok teşekkür ederiz. Kıymetli dinleyicilerimiz, bugünkü Kırkambar programımızın sonuna geldik. Haftaya başka konu ya da konularla karşınızda olmayı murad ediyoruz. Hoşça kalın.